Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Muharrem ayının son günlerindeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü de Muharrem'in 30'u, yani Muharrem ayı tamam oluyor. Ondan sonra Safer ayına giriliyor. Safer ayı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hususi duada bulunmuştur. Efendimiz'den evvel bu ayı uğursuz sayan, kazaların, belaların, musibetlerin bu ayda olduğunu düşünüp ondan sonra da bu uğursuzluğu haşa aylara, günlere, feleğe, zamane, mekana yüklemek durumunda olanlar veya zaman diyelim. Zamanın uğurlu, güzel vakitleri vardır ama uğursuz zaman yoktur. Allahsız geçen zaman uğursuzdur. Allahsız olanların zamanı uğursuz geçer. Tevhidden uzak olanların zamanı uğursuz sayılır. Ümmeti nifakı için vaktini harcayan insanların zamanı, zaman mefhumları, anladıkları zaman ölçüleri uğursuz sayılır. Onun haricinde dehre, vakte, zamana uğursuzluk nispet edilmez. Çünkü Allah Teala'nın uhdesinde, hatta hadis-i şerifler mucibince Allah Teala'nın zati tecellisidir zaman diyen alimlerimiz vardır. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden evvelki birçok anlayışı, zaman mekan anlayışını, kulluk, insanlık, infak, zulüm, adalet anlayışını, temizlik, çirkinlik, güzellik mefhumlarını tamamıyla başka bir ruhta tefsir eden ve insanlığın karşısına hayatlarında yaşadıkları her şeyi insanlığın bir tevhide, Cenab-ı Hakk'ın birliğine, rızasını kazanmaya ve tahsile vesile olacağını bir şekilde ve en güzel şekilde haliyle, fiiliyle, kaliyle, sırrıyla öğreten, talim eden, bildiren ve bulduran vesile olan Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer ayının telakkisini, daha doğrusu sefer ayını hakkındaki düşünceleri de Allahümme barik lena biduhuli sefer vaktim lena bil hayr ve zafer buyurarak, ya Rabbi sefer ayının başında sefer ayının girişini bizim için uğurlu mübarek eyle. Daha sonra 15'inden sonra Allahümme barik lena bi hurucu safer vaktim lena bil hayr ve zafer. Ya Rabbi sefer ayının çıkışını hakkımızda hayır eyle, zaferlerle. Yani ermek istediğimiz, maksudumuz olan şeylere erişmekle bu ayı en güzel şekilde tamamlamayı nasip eyle. Yani zikirle, fikirle, seni düşünerek ömür sermayemize bahşettiğin ve adını sefer olarak da ay parçası, bir zaman dilimi olarak hayatımıza bahşettiğin, isimlerini bizlere ilham ettiğin, isimleriyle bizlere ilham ettiğin, mevsimleri vaktini saatinde hesap etmeye muktedir kıldığın, adı safer olan ve senin tecellilerinden, güzel tecellilerinden bir tecelli olan bu ayı hakkımızda hayreyle duası Efendimizin duasıdır. Hatta safer ayına saferül hayır, yani hayırlı sefer, seferin bereketi, seferin hayırlı oluşu çağrıştırılsın diye isim verilmiştir. Bunu da yapmış, bunu da hatırlatmış olalım ki güncel meselelerimizi bu şekilde idrak edelim. Daha evvel de söylemiştik, Müslümanlık, İslam dini bir zaman medeniyetidir. Zamanın ne olduğunu anlamak, iç yüzünü görmek için Müslümanın feraseti lazımdır. Zamanı anlamayanlar fıska fücura düşerler. Zamanı fehmedenler, idrak edenler, o zamanın arkasındaki manayı tahsil edenler de zamane insanı, zaman tuzaklarına düşmezler. Vakti tahsil ederler, vakitleri değerlenmiş olur. Bunu hatırlatmış olalım ve zamanımızı da daha fazla harcamayalım. Bugün Mesnevi'yi, Manevi'den konuşacağız. Mesnevi'de bugün konuşacağımız beyitler kısmen daha evvel sizinle paylaştığımız beyitlerdir. Fakat Bununla alakalı olarak Mesnevi'nin genel yapısını da arada sırada sizlere beyan ediyoruz. Biz Mesnevi'ye ilk başlarken ve ondan evvel Hikem-i Atayi hakkında da konuşurken şöyle bir şey söylemiştik kıymetli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız ümit ederim. Efendim, Mesnevi, manevi ve bu tip eserler bir edebi kaygıyla, sanat endişesiyle vücuda getirilmiş, telif edilmiş eserler değildir. Bu eserlerdeki amaç bir kere hepsinden evvel bildiğimiz kısmı bilmediğimiz kısmıyla beraber hüsnü zan ederek ve büyüklerin kendilerine ahlak ve hedef olarak belirlediği şeyleri düşünerek şu şekilde söyleriz. En başta Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil için yazılmıştır. Yani halkın memnuniyetinden ziyade ve öte, Hakk'ın razı oluşu ve memnuniyeti bir şekilde hedef olarak, maksut olarak seçilmiştir. Zaten Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep ve onun vuslatını, onun efendim bir şekilde yakınlığını maksut olarak, niyet olarak efendim edinmiş ve ona göre eser vermiş insanların vermiş oldukları sahalarına göre meyveleri, eserleri, semereleri zaten terü tazedir. Hala insanların sadrına şifa olur. Yani sinelerindeki efendim sıkıntıları bertaraf eder, mutluluğu hatta bahşeder. Sadece sıkıntıyı def etmekle kalmaz, mutluluk ve saadet yolunu, tevhid yolunu feyizleriyle hala bahşederler. Bu eserler tarihin birçok safhasından ve karanlık tozlu sayfasından sıyrılarak zamanımıza gelmiş ve günümüzde de hala insanları tenvir etmektedir. Mesnevi manevi de bunlardandır. Bu eserlerin efendim özelliği olarak demiştik ki sanat kaygısıyla, edebiyat kaygısıyla vücuda getirilmemiştir. Bir kere en başta Cenab-ı Hakk'ın rızasının tahsil muradı vardır. Niyet odur. Tabii bu niyet çerçevesinde şimdi bir adam eline kalemi alsa, baştan sona ayetleri yazsa, sonradan da la ilahe illallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah diye yazsa, önümüzde koysa, sonra dese ki ya ben bu eseri Allah'ın rızasını kazanmak için yazdım dese itibar edilmez. Neden? Yani burada bir kere eser olması lazım. Onlar senin kendi yaptığın zatınla alakalı ibadettir. Senin eser bırakman karşıdaki kul için bir devlettir. Ona bir delil getirirsin. Yani ona ayetleri, ayat-ı ilmiyeyi, ayat-ı kevniyeyi birleştiren, remizlerini açıklayan, onun manevi müşkülünü çözen bir konuma getirirsin. Güzelliğin bir tarifini yapmıştık hatırlarsanız. Güzellik dörttür demişler. Bir tenasübü aza, yani azaların bütünlüğü, birbirine uyum sağlaması. Adam boyludur, bossudur ama tuhaf bir el uzunluğu, boy uzunluğu, boyun uzunluğu olabilir. Tabii Allah yaratmıştır, bir şey demiyoruz. Hayır, güzelliğin en kabuk kısmı, en zahir fiziki kısmına bakıldığında güzele güzel denilmesi için belli kriterler konulmuş eskiden beri. Bu medeniyetimizdeki ölçüleri bir araya getirdiğimizde dört unsur karşımıza çıkar. Fiziki güzellik. Yani ne demek? Birbiriyle azaları mütenasip demek. Yoksa herkes illa şu kadar boy, şu kadar bel, şu kadar boyun ölçüleri olacak diye bir kaide yoktur. Sevimli olması, mütenasip olması, uyumlu olması esastır. Başka, bu birinci fiziki, kabuktaki olan güzellik. İkincisi, bu kabuğun, bu bedenin ardındaki akıl güzelliğidir. Akıl cevheridir. Bir insanın akli muvazenesi yerindeyse ne âlâ. Öteki türlü, yani böyle bazen çizgi filmlerde, romanlarda falan da var ya, çok güzeldir, bilinmedir ama aklı sadece fitneye çalışır. Psikolojik özrü vardır, rahatsızlığı vardır. Yani kim böyle bir insanla beraber olmak, beraber bir cemiyette bulunmak, sohbet etmek ister? Bir adamın itibar görmesi aklı sayesindedir. Şu anda siz bir bendenizin, fakirin akılsız olduğunu düşünseniz bir dakika bile dinler misiniz? İstersem ayet okuyayım. Aslında itibarımız akladır bizim. Akıllı diye dinlersiniz, aklı var diye düşünürsünüz. İnşallah Allah razı olduğu şekilde akletmeyi, o aklıyla da hizmet etmeyi nasip eylesin. Evet, demek ikinci güzellik de olması lazım ki güzelliğin dörtte ikisi tamam olsun. Akıllık, akıllı olmak, cevhere sahip olmak. Üçüncü güzellik kalp güzelliği, mana güzelliği, hani ruh güzelliği. Bir insanın merhametli oluşu, cömert oluşu, saygılı oluşu, bunlar akılla ölçülecek şeyler değildir. Efendim mesela bir sofradasın, işte bir belli kültürlerde olan insanlar öyle. Acayip derecede ağzından ses çıkartıyor, başka şeyler yapıyor. Sonra diyor ki ne olmuş diyor, biyolojik bir durum diyor. Yani bunun diyor edeple, ahlakla falan ne alakası var? Ben natürel bir adamım diyor. Doğru, hakikaten de akılla bu ahlak ölçülmez. Yani bir insan annesinin elini niye öper? Akılla ne alakası var bunun? Akılla koyabilir misiniz? Babasının önünde bacak bacak üstüne atmaz mesela. Ne bileyim, saygılı konuşur. Babasına ismiyle hitap etmez. Ne tutar bizi? Yani akıl mıdır bunun ölçüsü? Hayır. Bundaki ruh güzelliğiyle alakalı bir durumdur. Yoksa akıl, yani onun adı bu, benim adım bu. O bana sesleniyor, benle niye o seslenmeyeyim? Ama sen onun çocuğusun, o da başkasının çocuğu. Der, akılla bu işi çözemez. Yani belli çerçevede. Veya ben ona hakaret etmeyeyim, o da bana hakaret etmesin diye. Akıl bu kadar ölçüyü koyar ama bu iç güzelliği değildir. Bu dıştaki kalıptaki güzelliğin mostrasını korumak için aldığı tedbirdir. Yani ben adamın kapısına tükürmeyeyim, o da benim gelir kapıma tükürür. Bu akılla kavranabilir ama iç güzelliği, içten gelen, ruhtan gelen nezaket, letafet, merhamet, cömertlik, ülfet, muhabbet, bunlar akılla değildir. Dolayısıyla fizik, akıl beraberinde iç güzelliği varsa güzellik bir yönüyle de tamam olmuş olur. Eksiklikten kurtulmuş olur. Fiziki güzellik tenasübü aza, akıl güzelliği aklı yerinde olma ve içinde, kalbinde bir güzellik barındırma. Ruh güzelliği, mana güzelliği, iman güzelliği, bu da tamam oldu. Peki dördüncü güzellik ne? Dört dörtlük olması için dördüncü güzellik ne? Diyorlar ki efendim, manaya, insanların iç alemine hitap eden meseleleri çözebilme kabiliyeti. Neden bunu söylüyorlar? Fiziki güzelliği, fizikteki olan şeyi başkaları da düzeltebilir. Maymunlar mesela birbirlerinin kafasındaki bitleri ayıklarlar. Yani adamlar estetik cerrahım diye sağındaki solundaki yağları alıyor, falan ciğerlerini gerdiriyor. Birazcık seni tımar ediyor, sıhhatine kavuşuyorsun. Yok, bunlar çok çok güzellik alameti değildir. Bunlar fenle, başka marifetlerle olabilir. Fakat güzellik, dıştaki güzel çirkinliğin giderilmesi veya dıştaki pürüzün giderilmesi değildir. İnsan bunu kendi kendine de yapar, hayvan da yapabilir. Yani başka canlılar da bunu becerebilir. Arz edebiliyor muyum? Mesela sülük son derece çirkin bir hayvandır. İğreniriz biz. Halbuki sülük ne kadar şifalıdır. Adamın tıkalı olan damarını açar. Yani hayvan senin fiziki bir özelliğini giderebilir. Senin sıkıntını giderebilir. Ama onun güzel olduğunu göstermez o. Yararlı olduğunu gösterir ama biz burada güzellik kriterlerini konuşuyoruz. Ve niye iç güzelliğini halledebilme özelliği? Bir insan içteki güzelliği halledebilmek için dostlar, fiziki olan senin aksaklıklarına bakmamalı. Fiziken sendeki insanlığı fark etmeli. Sonra senin aklının olduğunu da bilmeli. Senin aklına göre hitap edebilme kabiliyeti olması lazım. Çünkü sana bir tedavide bulunacak. Neticede manevi bile olsa sen bunu akletmen, fehmetmen lazım ki o onun rahatlamasını yaşayabilirsin, onun sıkıntısını ve derdini çekebilirsin. Kendine göre bir mukayese şeklin var senin. O halde senin aklına, senin fiziki yapına, bunlara fevkalade kavrayış sahibi olacak. Sendeki Allah'ın emaneti olarak bakacak. Sonra sendeki ruh güzelliğini, kalbi özelliği de fark edecek. O farkındalıkla beraber senin içsel problemini çözecek. Neden? Çünkü aklen çözse ruh kalabilir, beden de kalabilir. Bedenen çözse akıl ve ruh kalabilir. Fakat ruhen, iç manada bir şeyi çözdüğünde bir insan, onun aklı da, onun bedeni de onun peşinden tıpış tıpış gider. İnsan düzelir. Yani bir insanın fiziğinde kusur olsa, bazı şeyleri akredemese, fakat mana güzelliğiyle kendi problemini halledecek noktaya gelse, o sayede insan akletmeye başlar, insan fiziki şartlarında ekarte etmeye başlar. Dolayısıyla insanlık için en önemli problem, bir başka şekliyle en önemli deva ve çözüm, problemlerin çözümü içsel çözümlerdir. Kalbi rahatlamadır. Bir insan bu üç özelliği kendisinde barındırır da bir de dördüncü olarak manevi meseleleri çözebilme kabiliyetini de elde etmiş bir insansa, o kişi için derler ki bu güzelliğin efendisi olmuş. Dört dörtlük bir güzel. Bütün peygamberler bu güzellik unsurlarına en mükemmel derecede sahiptir. Hepsinin fiziki olarak tenasübü azadır. Hepsi insanların en akıllı insanlarıdır. Yani bununla alakalı zaten peygamberliğin olmazsa olmaz şartlarındandır. Akıl işte fetanet meselesi. Ve ayrıca kıymetli dostlar, ruh derinliği, manayı idrak edebilme kabiliyeti ve ayrıca en önemlisi manaya müteallik, hissiyata ait sahayı problemleriyle beraber görüp çözebilme kabiliyeti. İşte güzellik dörttür. Eser verecek olan insanların bu güzelliğe sahip olması, lütfen dikkatli dinleyin, konu oradan başlamıştı. Eser verecek olan insanların bu özelliklere sahip olması hasebiyledir ki onların eserleri de, geride bıraktıkları da, talebeleri de bütün insanlığa bir elhamdülillah, şükür ya Rabbi dedirtecek bir nefes, bir imkan açmışlardır. Mesnevi, manevi bunlardandır. Ve dolayısıyla onlar belki fiziki güzellik kabuk olduğu için bir edebi eser olarak baktığımızda, bir metin olarak, kitap olarak baktığımızda mesnevinin metni ancak daha fiziki özellikle alakalı, edebi sözleri, cümle dizaynı, dizilişi, bunlar bu güzelliğin kabuk kısmıdır. Şimdi Hazreti Pir, birazdan okuyacağım beyit, daha doğrusu efendim kendisini şerh eden, beyan eden özelliklerle Ahmet Remzi Dede'nin çok güzel mesnevi hakkında sözleri var. Onları naklettiğimizde göreceksiniz ki Hazreti Pir bu edebi kalıpta anlatmak mecburiyetinde kendisini hissettiği için, belki de kerhen, isteyerek değil yani, bize bir eser bırakmak ve istifade edelim noktasında durmak için istifadesi azami olabilecek bir metin oluşturmaya gayret ettiğini, hem Ahmet Remzi Dede'nin dilinden biz duyacağız, hem de Hazreti Pir'in "ben şiiri hiç sevmem, nefret ederim" sözlerinde hatırlatmış olacağız. O zaman biz mesnevi okurken edebi bir metin, hikayeler anlatan bir kitap olarak görmememiz icap ediyor. Görürsek ne olur? Yani kafir olmazsın. Tabii ki küfrün mucip değildir. Fakat Kur'an'ı anlamak ve kendini anlamak hususunda birçok alimin ve arifin sana lazımdır dediği bir eserden mahrum olursun. Elma yemesem ne olur? Üzüm yemesem ne olur? Ne olur bilemem. Fakat vücudun ihtiyacı olan bir şey eksiltmiş olur musun? Olursun. Ki anlattığımız şeyler herhalde bir elma armuttan daha kıymetli şeylerdir. Mevzu mana mevzudur. Şunu da unutmayın dostlar. Mümin sevabında günahında hiçbirini küçümsemez. Münafık sevabında günahında hepsini küçümseyici bir edaya ve basiretsizliğe maalesef düçardır. Bu sözleri hatırlatalım. İkinci bölümde mesnevi manevi hususunda açıklamalarımıza ve beyitlerimize sizlerle devam edelim. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Evet, mesnevinin şiir olarak incelenmesi, sadece edebi metin olarak incelenmesi çok edebi değildir. Yani edebe uygun değildir. Bu hususta bakın Ahmet Remzi Dede'nin, Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi Ahmet Remzi Dede'nin, evet Üsküdar'da bir Mevlevihane vardır. Yani maalesef bilhassa İstanbul'da oturanlara söylüyorum. Yani şu Mevlevi haneler hakkında bazı programlar oluyor. En azından oraları iştirak edebilirsiniz. Hani kendi reklamımızı da yapmak istemiyoruz ama mesela takip edebilirsiniz. Bizim Galata'da programlarımız var. Mevlevi ayinlerine iştirak etmeye çalışıyor arkadaşlar. İsmimizi vererek, yani güzel böyle feyizli Mevlevi ayinlerine iştirak edebilirsiniz. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde programımız oluyor. Hangi günler çıktığımızı oradaki idareden öğrenebilirsiniz. Bir şekilde isbek.org'dan isbek, yani İstanbul'un bekçisinden hatırınıza gelsin. İsbek. isbek.org'dan da hem sizden de çok talepler geliyordu. Aha, nerede ne yapıyoruz? Nerede programımız var? Oradan öğrenebilirsiniz. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde, ayda bir kere Bahariye Mevlevi Hanesi'nde bir şekilde bulunuyoruz ve şimdiden de duyurmuş olalım. Ayrıca Kasımpaşa Mevlevi Hanesi de bir şekilde orası cemiyetimize faydalı bir kompleks, bir birim haline getirilecek. Fakat tabii alan çok büyük olduğu için ve adı da Kasımpaşa Mevlevi Hanesi olduğu için esas adı, orada da inşallah düzenli olarak sema eğitimi, mesnevi sohbetleri olacak ve Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'nde de güzel bir merkez vücuda getirilecek. İnşallah bu hususta da çok güzel çalışmaları var. Beyoğlu Belediye Başkanı hakikaten fevkalade, yani neredeyse bir insan üstü denebilecek şekilde efor sarf ederek güzel bir noktaya bu işi taşımaya gayret ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım, duyurmuş olalım. Ama siz de takip edin. Yani Galata Mevlevi Hanesi nerededir? İşte efendim Bahariye Mevlevi Hanesi nerededir? Yeni Kapı. Mesela İstanbul'da 5 Mevlevi Hane var. İşte 4'ünü saydık. Bir de Üsküdar Mevlevi Hanesi var. Üsküdar Mevlevi Hanesi de inşallah bir şekle, tadilata girecek. Onu da oranın kıymetli belediye başkanı da çok gayretli. O da gayet güzel eserler bırakmak için didinen bir abimiz, kardeşimiz. Buradan da selam ederiz. Yani bunlar siyasi tercihler değildir kıymetli dostlar. Yani birazcık hakikaten en azından insanın yani nankör olmaması lazım. Gayret eden insanları teşvik etmek lazım, takdir etmek lazım. Yani bugün alın şuradan şuraya şunu kaldırın deseler kimse kalkıp iş yapmaz, üşenir. Ya bırak şimdi der, laf yerim, şunu ederim, bunu ederim. Bakın bu kadar insan bir şeyler yapıp hatta hakareti bile göze alarak insanlığa hizmet ediyorlar. Yani bu hususta çok nankör olmamak lazım. Mesele siyasi bir mesele değildir. Yani işin Allah'ın da soracağı kısmını unutmayalım. Ve dilin kemiği yoktur, hemen öyle atıp tutmayalım. İnsaf edelim, insaflı hareket edelim. Kendi insanımıza saygılı olalım. Neyse. Üsküdar Mevlevi Hanesi son şeyhi Ahmet Remzi dedenin, efendim kendisi aslen Kayserilidir ve biliyorsunuz kabri nerededir Ahmet Remzi dedenin, kıymetli dostlar? Kayseri'de Burhaneddin-i Muhakkak-ı Tirmizi Hazretleri'nin türbesinin girişinde Ahmet Remzi dedenin kabri şerifi vardır. Çok güzel bir insan, çok güzel eserler bırakmış. Böyle hakikaten zor devirlerde, yani hakikaten sıkıntılı ortamlarda bir şekilde işin şerefini korumaya muvaffak olmuş güzel insanlar. Aşıkane nutukları, fevkalade güzel eserleri var. Allah gani gani hepsine rahmet eylesin, derecelerini âli eylesin. Onun çok güzel bir şeyi var efendim. Çok güzel bir eserinin mukaddemesinde Hazret şöyle yapmış Ahmet Remzi'de de. Mesnevi-i Manevi'de Hazreti Pir'in eserlerinde geçen duaları, tazarruları, niyazları hepsini bir eserde cem etmiş ve adına da Münacat-ı Hazreti Mevlana diyerek bir risale tertip etmiş. Çalışmış yani. Öyle yani gayret etmiş, ortaya bir eser koymuş. O eserin de mukaddimesinde şöyle bir şey yazıyor. Mesnevi'de şiiriyet arayanlar şunu bilmelidirler ki Mesnevi'de şiir değil, marif ve hakaik ve tevhide müteallık vakayı bulunur. Ne demek? Yardımcı olayım genç arkadaşlarımız için. Hoş artık bu lisan hapı yuttu ya. Halbuki onlarca anlatılacak mevzuyu iki cümlede anlattı. Yani şiir özelliği arayanlar Mesnevi'ye bakıp da ya şiirin hangi ölçülerini kullanmış, bakayım hangi vezinde yazmış, acaba şunu şunu şu sanatları yapmış mı gibi şeyler arayanlar, yani başlarına lüzumsuz iş açmasınlar. Yani bu yanlış bir mecrada gidiyorlar. Eseri yanlış tahlil ediyorlar. Yani bu Mesnevi'de bu aranmamalı. Ne aranmalı? Marif. Yani Allah'ın irfanına götürebilecek olan hikmetler aranmalı. Hakayık, hakikatler. Her insan hayatına dair bir hakikat bulmak ister. Çirkinliğine, kötülüğüne bakılmaz. Doktora gittin, hekime gittin. Aa dedi ki, bak dikkat et, sende demir eksikliği var dedi. Veya gittin işte, geçenlerde ben Deniz gittim, hastanede falan kaldık birkaç gün. Yok efendim şu çıktı, bu çıktı. E şimdi buna göre hayatını yönlendirirsin bak. Vücudun hakkında bir hakikat öğrendiğinde o sağlığını, vücudunu, sıhhatini nasıl kullanacağını, hayatını nasıl programlayacağını anlarsın. Ya bilmeseydin ne olacaktı? Canın çektiğinde şunu yeseydin, filancayı istemeseydin, yemeseydin. E bak sıhhatin gidecekti. Elden ayaktan düşecektin. Hakikati bildiğin o hakikat üzerine yürümek içindir. Hakikat bilinmek için değildir. Hakikat bilinmek için değildir. Hakikat yaşanmak içindir. Ama insan bilmeden yaşayamaz, ayrı mesele. Fakat sırf öğrenmek değildir hakikat. Hakikat insanın bütün özüdür, özü. Yani şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye anlatılmasının sebebi o. Bileceksin, ondan sonra bulacaksın. Onunla olacaksın, hak olacaksın, hakperest olacaksın. Hakla sen aynı mecrada anılacaksın, hak adamı olacaksın. Hak adamı olduğunda ne olmuş olur? Senden hak marifeti zuhur eder. O yüzden de ona marifet denilir. Şeriat bilmektir. Tarikat bulmaktır. Hakikat olmaktır. Marifet olmanın neticesidir. Olduğunu göstermen marifettir. Yani marifet o batındakinin, yani zahirden batına, batından zahire gidiş vardır. Marifeti hak. Peki ne çıkar? Sen çıkmazsın çıktığında. Sen aradan çıkarsın, kalır seni yaradan. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan misali. Ortaya çıktığında falanca filanca olarak değil, hak olarak çıkmış bir adama marifet makamında denir. Niye? Çünkü o kendini bilmekle beraber, kendini bulmakla beraber hemen huzurda mahvolur. O huzurda mahvolduğunda, boyun kestiğinde hak ondan zuhur eder. Hak ondan zuhur eder. İşte marifet ona denir. Marifetinle göreyim dersin mesela. Bugün bir adam kendi bir şeyler yaptığında onun marifeti olur. Onun adıyla anılır. Şu adam bunu en iyi yapıyor denir. Ona marifetullah denmez ki. Marifetullah denildiğinde ortaya koyduğun şey öyle bir şey olacak ki sen aradan çekileceksin. İnsanlar rahatlıkla oradan alacak. Falancaya filancaya göre değil. Allah için herkese hizmet edebilecek, o sahanın dertli insanlarıyla buluşabileceksin. Ya mesele bu. Evet. Maarif nedir? Maarif, o irfanın bulunduğu yer, tahsil yeri. Hakayık, hakikatler. Ve tevhide müteallik vakayı bulunur. Birliğe götürecek. Marifet çıkıp da veya adamın bir marifet olup da o ben de bunu yapıyorum, ben de kendime göre buranın Allah'ıyım, ben de muktedirim, ben de şuyum, ben de buyum, ben indiririm, ben yaparım demeyecek. Maarif hakayıkla beraber tevhide erecek. İkilik çıkartmayacak. Kudretini hakta görecek. Hakkın kudreti olarak kudretini görecek daha doğrusu. O zaman ne oluyor? İkilikten kurtulacak. Tevhid edecek. İşte Mesnevi bunları anlatır. Mesnevi'nin bir beytinde Hazreti Mevlana, bizim Mesnevi vahdet dükkanıdır. İçinde barındırdığı her şey vahdettir. Başka ne görürsen, vahdetten başka sen içinde barınan bir baktın. Aa bu yok, nefsaniymiş. Aa tam da beni anlatıyormuş. Aa işte bak bu da aslında böyle diyor ya bazıları. Hazreti Mevlana da evrim teorisini anlatıyor. Hazreti Mevlana da panteist. Hazreti Mevlana da sürrealist gibi. İşte o da bir filozofmuş. O da işte Platoncuymuş, o da bilmem neciymiş. Bunları söylüyor musun diyor Hazreti Pir. Söylüyorum evet. Yani senin putunla konuşuyorsun diyor. Ben bunları anlatmadım diyor. Ben tevhidi anlattım. Dükkanı vahdet est. Vahdet dükkanıdır mesnevi diyor. İçine ne koyduysan bunu yaptım. Senin nazarınla alakalıdır. O zaman şiirdir, ediptir, şairdir. Bunlar senin putlarındır. Demek ki sen şair olmak derdindesin, kaydındasın. Yansıtma yapıyorsun. Yani böyle söylemiş. Bak ne biçim beyit yapmış. Oradan kendine bir şeyler çıkartıyorsun. Senin putun olmuş oluyor. Buyuruyor Hazreti Pir. Ve Nazım Vahdetperesti de demiştir ki, Nazım Vahdetperesti de o kadar güzel bir ifade tabii. Ben kafiye düşünüyorum. Sevgilim ise benim didarımdan başka şey düşünme. Ey benim kafiye endişem. Benim indimde devlet kafiyesi sensin ki vuslattır. Harf nedir ki onu düşünmekle meşgul olasın? Harf nedir? Bağların etrafındaki dikenden örülü bir duvar gibidir. Ben harfi de, savtı da, ondan zuhur edecek, çıkacak sözleri de ortadan kaldırırım. Bunların vasıtalığı, vesilesi olmaksızın, aracılığı olmaksızın seninle konuşurum diyor. Yani sen kafiye derdi çekiyorsun. Niçin çekiyorsun? O sebepten kıymetli dostlar, başında dedim ki konuşmanın, bu eserleri vücuda getirirken onların maksudu ve muratları Allah'tır. Onlar Allah'ı, Allah'ın yakınlığını kastederler ve onların talepleri Allah'ın rızasıdır. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Bu manaya gönül vermiş, öylece yaşamışlardır. O halde onlar nasıl harfe, safta fazla takılabilirler ki? Bu endişeyi taşımazlar en azından. Çünkü maksutları olan Mevla, mahbubları olan zatı ecelli müteal ne buyuruyor? Ben sana saftsız, harfsiz de yakınım. Şah damarından yakınım. Ben sana bir şekilde beni istiyorsan, yakınlığımı, vuslatımı istiyorsan, sana harfsiz de gelirim, kelamsız da, saftsız da yaklaşırım diyor. Ben böyle bir sevginin yolunda giderken niye harf, kafiye, kelime, satır, edebiyat ve sanat endişesi taşıyayım ki? Buyurarak bu sahadaki efendim verilmiş olan eserlerin maksuda ulaşmak için bir talep, bir gayret ve bu arada da o maksuduna ulaşırken kullar tarafından bu müşahede edilir ve oradan ibret alınır şeklinde ortaya çıkmış eserlerdir. Meseleyi böyle anlamak lazım. Hatta Hazreti Pir için diyorlar ki o edebi kaygılarla yazsaydı dönemin en büyük şairi olurdu. Şair Muhammed Celaleddin derlerdi. Şems-i Tebriz şair derlerdi. Fakat Mevlana olabilir miydi? Mevlana oluşu işte marifetullah'a erişmek, edebi kaygılardan uzak Allah'a yakınlık derdine yakın ve o dertte olan bir kişi olduğu için Mevlana sıfatını da elbette insanlığın gönlünde bir şekilde kazandı. Allah Teala kavmine hizmet eden ve daima kulluğunda bulunan kişilere bahşettiği bir güzelliği bu zata da eriştirdi. Gönülleri fethetti. Gönüllerde Mevla'nın zikriyle beraber bu zatlar anıldı. Mevla'ya vesile teşkil eden zatlarla Allah feskürûni ezkürküm, beni zikredin ki sizi zikrediğim fehvasınca, işte böyle Elsine-i Hak'ta, halktan, halkın lisanından bu zatların Allah'la beraber anılmasını, Allah yolunda zikredilmelerinde bir nimet olarak onlara bahşettiği. Sözü uzattım ama bu önemliydi, önemli bir mevzuydu. Şimdi burada bir beyit var. Der ki, buyurur ki Hazreti Mevlana, o velinin yanında oturanlar duymaz ve işitmezler de velinin kendisi işitir. O name ve nalelere, gaibana iman edenlere ne mutludur. Öyle zatlar vardır ki velilerle beraber oturur kalkar. Aynı zamanda erişmiştir. Onunla sohbet eder, yer içer dolaşır, huzurunda bulunur. Hani hayal ediyoruz şimdi bir veli. Efendim, fakat duymazlar veliyi, işitmezler. Hatta o kadar ki veli, hani bizim Erzincan'da bir söz var. Rahmetli anneannem bunu söylerdi. Ne kadar güzel bir sözmüş. Derdi ki, Reşit sen söyle sen işit derdi. Reşit sen söyle sen işit. Şimdi ben en önce bunu Reşit kelimesine kafiye olsun diye, hani sen söyle sen işit kelimesine kafiye olsun diye Reşit dediğini zannederdim. Sonradan anladım ki Reşit, yani imanında olgun ve kamil olan veli zat. Sen söyle, sen işit. Ya ne kadar güzel bir sözmüş. Yani sen söyle, insanlar anlamıyor diye konuşmamazlık etme. Sen konuş. En fazla sen işitirsin. Yani senin kendinin işitmesi de sana bir güzellik olarak gelmez mi? Mesela namazda insan ne yapıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu söylediğinde kulağının duyacağı şekilde söylemesi lazım, biliyorsunuz. Bazıları böyle hipnoz gibi namaz kılar. Dudaklarını bir kapatır, maşallah içinden geçirir. Ya içinden geçirdiği zaman artık. Yani olacak iş mi? Geçenlerde bir hafız abimiz vardı bizim. Efendim ismini vermeyeyim. Mihrimah Camii'nin kurra hafızı, çok kıymetli bir abimiz. Bendenizle sohbetinde bulunarak bazen feyiz almaya çalışıyorum, istifade ediyorum kendilerinden. O geçenlerde söyledi. Yani insan hafızasından şöyle bir hatırından geçirmeye kalksa 20-25 dakikada hatimle indirir. Ama mesele okumaktır, kulağının duymasıdır. Yani kulağının duyacağı şekilde okumak istersen 20 dakika sürer yani. Ortalama. Ortalama 20 dakika sürer. Şimdi burada da kendinin işitmesi önemli. Kendinin işitmesi de bir devlettir. Yani Reşit sen söyle sen işit. Yani biz bunu, yani Reşit sen söyle sen işit, hiç sözümü tutmuyorlar benim. Ya ne yapayım, kendime konuştum manasına Anadolu'da söylenir. Birazsa Erzincanlılar şu anda bizi dinliyorsa bu sözü tanırlar. Fakat orada çok güzellik var tabii. Yani kamil olan insan, sen konuş. Seni dinlemeseler bile, kendi kendine duyman bile bizim için bir saadet olur. Sen konuşulanları fehmedersin, idrak edersin. O idrak vesilesiyle gönlünü Allah hoş tutar. Vazifeni yaptığın için Allah seni hoş tutar. O hoşluk sayesinde seni anlamayan insanlar bile etrafında bu kaynaktan istifade eder. Yani hava temizlendiğinde, hava temiz olduğunda o havadan soluyanlar da solumayanlar da onun bereketini görmezler mi? Bütün bitkisi, nebatatı, taşı toprağı temiz havadan istifade etmez mi? Havanın temizlenmesi çok ihtiyaç duyulan bir sahada, ki temizlik bütün mahlukatı etkiler. Bir velinin o gönül hoşluğu, gönül temizliğini, gönül safası bütün mahlukata rahmet olarak yansır. İnanırsan böyle, inanmazsan hiç önemli değil birader. Bunlara inanmıyorsun. İnanma. Biz de deriz ki Reşit sen söyle sen işit deriz geçeriz. Şimdi burada Hazreti Pir buyuruyor ki velinin yanında oturanlar duymazlar işitmezler de velinin kendisi işitir. Evet, yani yine kaybolmaz o. O name ve nalelere gaibane iman edenlere ne mutlu. Fakat öyle zatlar da vardır ki o velinin yanında değillerdir. O veliden asırlar sonra gelebilir veya sohbetinde bulunamayabilir. Fakat o gaibi nameleri kendisi görmediği halde onun sinesi temiz olduğu için, güzel düşünceli olduğu için, ahlaklı olduğu ve ya Rabbi sana nasıl vasıl olurum gibi temiz bir duyguya ve derde sahip olduğu için Allah Teala o velinin yanındakiler o sözü işitmese de o ta uzaklarda o sohbete zahiren erişememiş insana o mana gidiverir, ulaşır. Ne mutlu onlara. Böyle velilere iman eden, Allah beni yalnız bırakmaz, Allah'ın nice velileri vardır, onlar bana inşallah arkadaş olacak, peygamberler bana yar, sadıklar, sıddıklar ve şehitler elbette bana didara yolcu olacak, karındaş olacak, yoldaş olacak diye düşünenlere Allah bu nameleri, bu naleleri bu dertleri işittirir. Ne mutlu onlara buyuruyor Hazreti Mevlana. Başka neler söylüyor? Onu da programın 3. safhasında konuşalım. Ne dersiniz? Hadi inşallah bekliyoruz burada. Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. İşte Mesnevi Manevi'de başladık. Mesnevi Manevi'de de 3. bölümü bugün tamamlayalım. Geçen hafta Hikem-i Atayye'den bahsetmiştik. Bugün bu şekilde hem Mesnevi nasıl bir eserdir, yani acizane kanaatim öyle düşünüyorum. Hem Mesnevi hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz efendim, hem de Mesnevi'nin beyitleri ve oradaki mefhumlarla alakalı biraz bilgilerinizi tazeliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Tabii yoğunsunuz, meşgulsünüz, haklısınız. Tabii işiniz gücünüz var, ekmek parası vesairesi. Bizim biraz daha demek ki vaktimiz müsait ki biz bunları okuyoruz, ama tabii sizler çok önemli işleriniz var. Yani meşgulsünüz, yoğunsunuz, kolay değil. Yani Mesnevi, Manevi, işte Kur'an tefsiri gibidir. Birçok önemli, hikmetli kitaplar vardır ama tabii yoğunsunuz. Yani diziler seyrediyorsunuz, çocuğun telaşı var. Telefonla uzun konuşmalarınız icap ediyor. Facebook'ta vesairede, WhatsApp'ta, işte internette çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Yani insanlık sizin gözünüzün içine bakıyor. Yani ekmek parası, pasta parası, hırka parası, şusu busu, sosyal faaliyetleriniz de var. Sineması var, maçı var, sonra dedikodu var, ihtiyaç, yani tabii bunların hepsi önemli ihtiyaçlar olduğu için. Çok fırsat bulamıyorsunuz kitap okumaya, sohbet dinlemeye, veya sohbet dediğimizde sadece içinde, yani bir adam alimse işte peş peşe 10 tane ayeti sıralıyorsa, 3 tane de hadis-i şerif okunuyorsa, sohbet anlayışımız da buna artık bu şekilde olmaya başladı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yetedebberunel ayet, yetedebberunel Kur'an buyuruyor. Alt safhasını, muamelat kısmını, zihin yorma kısmını, seninle alakalı olan hadiseleri keşfetme bilme, kalbi meseleleri çözebilme, sahanla alakalı mevzulara uyanık bulunma meselelerine bazen işte hayır mı yaptın, ne yaptın, oturduk okuduk, okuduğunuz ve hadi daha ileri gidelim, anlayarak okuyalım. Çok mealini çözmek zaten Kur'an'ı anlamak oluyor ne hikmetse. Böyle bir şey de yerleşti artık dilimize. Yani bir adam Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyorsa, 2 tane tefsir okuduysa artık o Kur'an-ı Kerim'i anlayan bir adam moduna geçiveriyor. Hemen üzerine öyle bir şey yapışıyor. Ama neyse, şimdi girmeyelim o meselelere de. Efendim, dolayısıyla bizim tabii daha vaktimiz müsait. Bizim öyle bir endişemiz, gayremiz yok ki. Biz bunları okumaya gayret ediyoruz, öğrenmeye gayret ediyoruz. Sizlere hiç olmazsa böyle bir katkıda bulunalım. Siz meşgul insanlara efendim bir şekilde hizmet edelim diye. Allah hepinizden razı olsun. Bendeniz zaten artık okutmaktan, okuyunuz demek bunu öğreniniz, uyanık olunuz, şunları çözünüz, şunlara prim vermeyiniz, agah olunuz, aman ne olur öğreniniz falan gibi söylemleri çoktan bıraktım. Şu anda fakirin hedef olan şeyi efendim, ölçüsü, tutturabilmek istediğim nokta, sözler yanlış anlaşılmasın, bendeniz razıyım. Şu anda o noktadayım. Yani artı bir şey beklemiyoruz. Sözler yanlış anlaşılmasın, biz de yanlış anlatmayalım, bize yeter konumundayız. Şimdi bu modlarda 3. bölüme kadar geldik. Mesnevi'den biraz bahsettik, oradaki manadan. Veli'nin yanında oturanlar duymaz ve işitmezler de o veliyi görmeyen kişiler o manayı daha iyi anlarlar. Nasıl olur bu? Çünkü onlar işin zahirine değil, manasına talip olduklarından, manaya talip olana da Allah sahip çıktığından, Allah'ın sahip çıktığı insana da Allah yakınlığını, efendim rızasını kazanmak için ona o sahayla ilgili ilmi ve hali ona bahşettiğinden dolayı Allah Teala velilerin, hakikate ermiş güzel insanların, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin güzelliğini aynı Fatiha suresindeki sıratellezine en'amte aleyhim ayeti kerimesi mucibince ve fehvasınca vadi ilahinin Vadi Sübhani'nin tecellisi olarak bir şekilde bu manayı taliplerine, dertli olanlara verir. Aman ben doğru yola erişeyim, ihtinas sıratel müstakim diye Allah'a yalvaranlara, sırat-ı müstakimde nimete erişmiş olan kulları arkadaş eyler. Ama ben kendim doğru yoldayım, doğru olan benim diyen ahmaklara ve avanaklara, velilerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin hali çirkin gösterilir, eksik gösterilir. Onlar ya içlerindeki muhabbetsizlikten dolayı mağdup, ya da sevgiyi bilmeden sadece sevmekle fakat yollarında gitmeyerek aldananlar durumuna düştükleri için de dalin güruhundan olurlar. Bunu ikaz için Cenab-ı Mevlana buyurur ki, bir veliyi görmese bile fakat derdi gerçekten doğruyu bulmak olanlara Allah yanında bulunmasa, kendisinden asırlar sonra bile gelmiş olsa o manayı o kimseye yakın eder. Mutlu, mesut insanlar onlardır ki bu sahaya iman etmişlerdir. Ne mutlu insanlardır buyurarak 11.929. beyitte bu sırrı ifade ediyor. Ve devamında da o veli, yani sözü yanındakilerin anlamadıkları fakat konuşan o veli bakar, nefsine bakar ve onunla yüzlerce söz konuşur. Nefsinin yansımasına bakar. Nefsi Allah'ın emaneti olarak ona verilmiştir. Cilalamıştır o nefsini. Şimdi sen ben nefsimize baksak yani Allah istersin, ne göreceksin? Yani karma karışık bulanık bir suda altın gümüş bulamazsın ki. Çamur göreceksin. Nefsini tezkiye eden bir veli kendi nefsine baktığında onu parlattığı, cilaladığı için nefsine yansıyan şeyi görür. Hem oradan alemi seyreder, hem alemin Rabbinden tecellilerle aydınlığı, o vesileyle feyzi bereketi görür. Ne yapar? Yüzlerce söz konuşur. Lakin yanında oturan kimse o gizli sözlerden koku bile alamaz. Bazen kendisine konuşuyor zanneder, bazen bu adam ne sayıklıyor der, anlayamaz. O insan halbuki nefsinden konuşur değil arkadaşlar, dikkat buyurun. Nefsinden konuşur değil. Nitekim ayeti kerimede وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى ayeti kerimesini incelediğinizde, Necim suresinde bu ayeti tedebbür eylediğinizde, hani mollalar da dinliyordur, o kardeşlerime de ayetiyle izah etmeye gayret edeyim, hatırlatayım. Tedebbür ettiğinizde وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى onlar hevalarından konuşmaz diyor. Bakın nefis, konuşmak için nefis lazım. Bir adam ruhtan konuştuğunda duyabiliyor musun sen? Nefsinden konuşması lazım. Ayette nefsinden konuşur bile demiyor ki, ki dese nefsi Muhammed'i paktir. İçinde zerre yoktur isyan edecek. Fakat nefsi bulunduğu makamdan farklı bir yere çıkartan şeye denir heva. Heva alır onu ayrı bir noktaya taşır. Ruha tabi kılınmaz. Akla, ruha, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymama haline heva denir ki nefis buna teşnedir. Nefis buna şeydir, bekler yani. Ona muhatap olan nefistir. Hevasından konuşmaz. Yani nefsi harekete geçtiğinde ancak vahyin oradaki parıldamasıyla ortaya çıkar. Şu anda senin verici cihazın frekansı berrak bir şekilde çekiyorsa bu konuşmaları oradan berrak bir şekilde duyarsın. Parazitliyse, pürüzlüyse cakçuk kakkuk derim ben. Burada konuşurken öyle dinlersin. Aman ne acayip konuşuyor dersin. Senin cihazın bozuk olur. Buradan kakkuk ediyorsak senin cihazın da doğru olsa yanlış çıkar, ayrı mevzu. Yani bununla alakalı. Nefsine bakar da konuşur demek bu beyitte. Yani Mesnevi'de yeni başlayanlar için bir küçük ikaz yapmış olalım. O nefsine bakar dediği nefsinden konuşur manasında değil. Cilalamış olduğu, tezkiye etmiş olduğu nefsine Cenab-ı Hakk'ın tecellileri, feyzi de erişir. Onunla o şekilde mükalemeye başlar. Konuşur. Kelamı oradan zuhur eder. Yanındakiler de bu kelamı ya falancaya konuştu, Mehmet'e konuştu. Ya geçen bizim Hilmi vardı ya, tam da lafı ona yapıştırdı. Acaba bana mı konuştu veya ne konuşuyor? Hala bu mütalalardadır. Doğru mu konuştu? Harfleri mi yutuyor? Ağzı mı yuvarlanıyor? Burnunu mu kaşıdı? Uykum mu geldi? Keramet mi gösterdi? Uçtu mu? Abuk sabuk noktalardan bakar. Anlamaz yani. Yanındakini anlamaz. Yanındaki anlamaz. Koku bile almaz diyor. La mekan aleminden gönlüne yüzlerce sual ve yüzlerce cevap gelir. Onun gönlüne mekansızlıktan, Cenab-ı Hakk'ın ilham etmesiyle yüzlerce suale, yüzlerce cevap gelir. Sen onları işitirsin. Başkaları kulağını yaklaştırsa da o sözleri duyamaz. Eğer sen bunları işitebilirsen ne âlâ. O velinin huzurunda, velinin huzuru ne demektir? Veli ne demektir? Allah'a yakın olan insan demek. Hepimiz olabiliriz. Ben de Allah velisiyim. Tamam kardeşim, Allah velisi değilsin diyen yok. Fakat delilik bile delil ister. Bak bu sözü unutma. Deliyim demek için bile adama delil sorarlar. Ben deliyim. Ne malum deli oldun? Göster bakalım deliliğini derler. Hünerini görmek isterler. Velinin de delili olduğunu unutmayın. Velayetin en büyük delili Allah için yaşamak ve Allah için yaşarken Efendimizin ahlakından dışarı çıkmamaktır. Efendimizin ahlakının, onun anlattığı Kur'an üslubunun, onun gösterdiği birlik beraberlik yolunun vurulması, bunun haricinde bir hal harekat sekenatta bulunulması, işte veli olmadığının en büyük alametidir. Veliliğin alameti de, yakınlığın alameti de senden bunların zuhur etmesidir. Yetmez. Allah için olacak. Allah için olacak. Kandırmak için değil. Takvayım diye görünüyor. İnsanları dolandırıyor. Paraları topluyor. Efendim ayet hadis okuyor. Bilinmelerden dem vuruyor. Ondan sonra dolandırıcılarla bilinmelerle ismi olmaz. Muamelat isterler. Çok ayet okumakla olursa benim internete bağlıyorum şeyi, bilgisayarı. 24 saat Kur'an okuyor vallahi hiç. Olmaz öyle. Muamelatını göstereceksin. Ferasetli olacaksın. Ferasetli olmaya çalışacaksın. Ha böyle konuşuyorsun sen galiba erdin. Hayır canım. Ben deniz dertleşiyorum sizlerle. Artık zaten tükendik. Allah bizi ihya eylesin, akıl fikir ihsan eylesin. Öyle velilerin sohbetleri vardır. O velayet noktasında kalben aynı niyette buluşanlar oradan yüzlerce nasip alırlar. Mesnevi'yi, Bediüzzaman Said-i Nursi'yi, Ataullah İskenderi'yi, Hazreti Abdülkadir Geylani'yi, sahabe-i kiramı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ya Kur'an'ı. Kur'an'ı bile dinlemek derdinde olmayan bir adama Kur'an ne verir ya? Kur'an-ı Kerim kendisi beyan ediyor zaten. Huden lil muttakîn. Huden lil muttakîn. Lil muhsinin. Derdi Allah olana hidayet kaynağıdır Kur'an. Yoksa bakar öyle, bakar durur. Öyle insanlar var ki aynı şehirde yaşadılar. Ebu Cehil işte, hepsi anlatıyoruz. Yani Mekke'de 30 kişi yoktuk. Hem okumayı bilen hem yazmayı bilen. Arapça mı? En kral şiirleri Ebu Cehil okuyordu. Efendimiz de yan yanaydı, beraberdi. Her halini gördük. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yani gençliğine, çocukluğuna, her türlü evresine şahit oldu. Hiçbir ihanet, hiçbir hıyanet yok. Hiçbir arkadan vurmak yok. Hiçbir emanet edilen, müşriklerin emanet ettiklerini Efendimiz o emniyetle verdi. Nerede kaldı şimdi müminlerin emanetini gizlice buluşturup da onlara tezgah kuranlar? Ey Allah'ım ya Rabbim, Sübhanallah. Ya Rabbi sen Müslümanlara akıl fikir ver. Geçen Antep'ten geldim. Havalimanında birisi bana soruyor. Hocam hani siz hocasınız falan, bilirsiniz. Şu IŞİD hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ne düşünüyorum dedim. Hani diyor şey yaşıyorlar ya, daha katıksız Müslümanlar falan. Fe Sübhanallah. Elimi açtım dedim ki. Ya adama da bakmadım, yüzüm tutmuyor. Ya Rabbi dedim. Sen şu ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ama dedim anladığım kadarıyla Allah'ım gösteriyorsun sen. Dedim bu İngilizler daha buradan çok ekmek çıkartır. Bu milletten daha çok ekmek çıkar. Kafamı çevirdim ki adam utancından kaçmış. İyi de yapmış. Görünmedi bile gözüme. Ya Allah'ını seversen yani bu nasıl iş ya? Yani bu nasıl iş? Müslümanlara ihanet edecek, o falancayı dolandıracak, o filancayı öldürecek, iki tane ayet okuyor diye evliya olacak. Bu kadar kolay mıydı bu iş? O zaman biz tamam, biz o kutbu alem olduk o zaman yani. Aman dostlar, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bendeniz demiyorum ki Kur'an-ı Kerim'i okumaya bile tenezzül etmeyen insanları evliya kabul edin demiyorum. Fakat ölçüyü doğru koymak lazım. Ölçüyü doğru koymak lazım. Ya kıymetli dostlar, yanındaki insan anlamaz. Beraber bulunur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fasihul lisan, yani sahibül kitap, aleyhissalatu vesselam, emnü eman, sahibül eman, emin, emin-i vahyillah, her bakımdan emin. Ne oldu? Ne oldu? Onu 1400 sene sonra görmediği halde ona aşıklar şu anda bir Muhammed ismi duyduğunda sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri ürperiyor. Onlar ismini duyduklarında beraberken ona lanet ediyor. Ondan uzak durmak için kaçıyor. Bu ne nasipsizliktir? Ama aynı nasipsizlik farklı farklı sahalarda bizi yakalayabilir. Seni Ebu Cehil yapmaz ama cehaletten sana bir şeyler bulaşabilir. O yüzden Kur'an'ı çok iyi anlamak, çok iyi tedebbür etmek lazım. Allah'ın nimet verdiğim dedikleri, Nisa suresine beyan ettiği zümreye nazarlarımızı çevirmek ve anlamadığımız zaman bühtan etmek yerine acaba bu zatı nasıl güzel anlayabilirim diye biraz kafa yormak lazım. Bu kafayı yormak için de bu kafanın biraz eğilmesi lazım. Kibirli adam bunu anlayamaz. Kendisinden başka kişileri ilim ehli görmeyen bir insan bunları anlayamaz. O tevazu içinde olmak lazım. Evet. Ey sağır, farz edelim ki sen o sual ve cevabı duymuyorsun. Hazreti Pir söylüyor efendim. Aynen naklediyorum. Hatta bir yandan da evet. Farsçasında da aynı şekilde duymayan, işitmeyen manasında söylüyor. Ey sağır, farz edelim ki sen sual ve cevabı duymuyorsun. Kendi nefsinde vuku bulan misal üzerine olsun. Niçin tasdik etmiyorsun? Ya sağırlığını kabul etmiyorsun. İşitmiyorsun, etmiyorsun ama yani en azından şöyle bir nefsine baksana ya. Hiç işitmiş, hiç böyle kulağa böyle bu vahyi duymuş, bundan zevk almış, müşkülleri çözülmüş gibi bir halin var mı? Yok. Nefsinden sen bunu anlayamıyor musun? Yani bundan haberdar olmadığını hadi kabul etmiyorsun. Peki ortaya çıkardığın marifetin veya marifetsizliğine yanmıyor musun? Bak olmuyor işte. Bir şeyler eksik. Nasıl, ne zaman bu işi halledeceksin? Mesnevi'nin ilk beytiyle programımızı sırlayalım. Bişnav. Dinle. Dinle. En önce bir duymayı, en önce bir ivasız garasız. Ya bir bakayım. Hakikaten. Başkasıyla beraber de değil. Şöyle bir tek başıma asude kalayım. Şöyle bir dinleyeyim de dinlemeye başla. Dinlemeye başladığında hele Allah için, Allah rızası için dinlemeye başladığında elbette senin sahibin Allah'tır. Göreceksin. Hak ayan beyan daima tecelli etmiş senin karşındadır. Kabul edip dinleyen yahut dinleyip kabul edenlere aşk olsun. Allah'a emanet olunuz ve selam.